Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız. Yanımda her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu ve Levent Pekcan var. Nasılsınız?
Selamlar herkese.
Merhabalar.
Merhabalar. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim Levent abi. 5. yaşımızı kutluyoruz.
Evet, bu sene, bu hafta.
Bu hafta.
Bizim 5. yılımıza giriyoruz.
Evet.
Değil mi?
Dün zaten yayınladık, daha sonra bugün yayınladık videomuzu ve kamera arkası görüntülerini, millet memnun o yüzden. Bir yıl bekliyorlar o iş için. Şeye inanmayanlar var yalnız. Kamera arkası görüntüler o kadar kısa olamaz diye, ama yok, o kadar hakikaten. Biz hiçbir şey saklamadık.
İnanmayanlar var. Bir de en çok bu videolar tutuyor. Ayda bir tane, iki tane yayınlayın ya diyorlar.
O kadar
yani şey bütün yıl canım. Zaten 3-4 dakikalık şey çıktı. Ayda 1-2 mümkün evet. Değil.
Teknoseyir.com adresimiz. Bizi Teknoseyir olarak her yerde bulabilirsiniz. Bütün sosyal ağlarda aynı isimleyiz. Aynı zamanda Gamende ve Otoseyir olarak da YouTube'a abone olabilirsiniz ayrı kanallarımıza.
Evet.
Şimdi bu hafta tabii bizim için 5. yaşın yanında bardak satışı önemliydi.
İstenen, uzun süre sorulan
evet.
Bardaklar hazır oldu.
Günümüzün yarısını bardak paketlemekle geçiriyoruz.
Evet, bir satış sistemi siteye entegre edildi.
Evet.
Siparişler alınıyor, sevkiyat yapılıyor. Hatta bayağı bir sevkiyat yapıldı.
Evet.
Ama hala tabii bekleyenler de var.
Var.
5 gündür uğraşıyoruz, yarıyı geçtik. Hı. Öyle söyleyeyim yani.
Evet.
Yani
yuvarlak hesap 500 bardak diyebilirim.
Değil evet, mi? Evet, evet. Yani bugün gönderdiklerimizle birlikte işte yarıyı geçtik.
Evet.
Ben de onu söyleyebilirim.
Ha, gönderirken de şey yapmıyoruz, hani ilk sipariş verenlerden başlıyoruz.
Tabii tabii. Tabii
sonra doğru gidiyor. Sırayla gidiyoruz.
Biraz acemisi olduğumuz için kutulama, paketleme, faturası, stoğun yönetimi. Çünkü şimdi kimisi kırmızı bardak istiyor, kimisi siyah bardak istiyor. Kimisi birer tane, ikisinden de birer tane istiyor falan. Dolayısıyla ona göre paket yapıyorsun. Sonra paketi kapattıktan sonra bu paket kimindi, neydi diye düşünüyorsun falan. Öğreniyoruz biz de.
Bazı siparişlerde not alanına şey yazmışlar, ben onu söyleyeceğim. Bazı özel isteklerde bulunmuşlar işte, bardağı imzalar mısınız çok sevinirim falan diye, ama yani öyle bir curcuna içindeyiz ki yetiştirmek için.
Bir de bardaklar, o bardaklar
tür istekleri karşılayamadık.
İmza tutmaz ya.
Yani çıkmayan kalemle belki hani altına falan yapılabilirdi ama hani hangi renk hangi kutuda neydi bilmem ne falan derken o tür şeyleri karşılamak
yani
çok zor olur diye.
Bardağın doğru gittiğine şükretmek lazım.
Aynen. Çünkü çok fazla sipariş birikti.
Evet.
Altından kalkamayacak durumdaydık. Zaten hani işte kaç gün oldu neredeyse? 6 gün oldu. Daha yarısındayız.
Evet.
Hani normalde internette beklenti nedir? Sipariş verdim mi 1-2 gün içinde yola
işi,
çıktı denir de öyle olmuyor.
İşi bu olan firmalar için tabii iş değil böyle 500-500 de tabii bizim için büyük bir olay. Yapmadığımız bir şey.
Öyle.
Bir de şimdi mesela işimiz gereği biz hani ayda 4 tane 5 tane fatura kesiyoruz.
Evet.
Şimdi burada yüzlerce fatura kesiliyor 1-2 günde. Bayağı bir alıştığımız düzenden farklı bir düzen.
Öyle.
Henüz herhalde bir yanlış giden falan olmadı.
Kötü haber almadık.
Gelen yorumlara bakarsak.
Kırık haberi de almadık.
Bir şeyi tekrar edeyim, kutuların üzerinde yazıyor ama bardaklar çamaşır makinesinde yıkanmayacak.
Bulaşık
makinesinde zaten
yıkanmayacak. Mümkünse yıkanmasın. Evet.
Orada da yıkanmayacak. Yalnız söylemedim.
Dayanmaz, kırılır yani.
Ya bulaşık makinesi tabii ki biraz yıpratıyor. Baskı zamanla solar.
O kutuda yazıyor ama biz hani videoda da söylemeyi unutmuşuz. Gerçi keşke söyleseydik. Şimdi söylemiş olayım. Elde yıkanacak bu bardaklar.
Ama kutuda yani her yerinde yazıyor. Açarken dikkat
etmişler. O heyecanla dikkat etmemiş olabilirler.
Ya da
yıkayın bulaşık makinesinde.
Hayır, hayır.
Solunca bir daha alırlar. Murat yani.
O ayrı konu. O ayrı konu. Yani.
Ya şimdi tabii bir de o da var. O bardağı ayrı diğer bulaşıklardan ayrı takip edip de işte aman bu elde yıkansın falansa koy yani kimse ölmüyor o bulaşık makinesinde yıkanınca kimse ölmüyor.
Evet, yani o imzalı ya da işte özel bardak olayına da gireceğiz bir gün. Ama bugün değil. Önce eldekileri bitirmemiz lazım.
Ya bir arkadaş bugün şey dedi ya numaralı olsun hani. Collector's Edition falan. Onun belki ayrı bir tasarımla.
Evet evet.
Hani özel bir tarihte hakikaten bir özelliği olan bir şey de olabilir.
Olabilir. Düşünüyoruz hani başka şeyler de yapabiliriz bardak yanına diye. Daha hani bu bitmeyecek bir iş. Ama şu an hani bir eldekileri bir satalım.
Evet, aceleye gerek yok.
Biz evet, de öğreniyoruz işte.
Yükün altından önce bir kalkalım.
Evet.
Bardaklar gitsin. Hepsi.
Evet.
Ofiste bir yandan bardak doldu.
Öyle öyle. Ya bir de şey var işte. Buranın tekno seyir olduğunu şeyden anlarlar. İçeriden bant sesi geliyor sürekli.
Evet. Koli bandı sesi
değişik bir
beynimize deneyim kazındı. Ben de ilginç bir şey oldu. Faturaları sürekli kestiğim için izleyicilerin ismini hani böyle öğretmenler çocukları hatırlar ya. 571 Levent Ermin. Ben sipariş numaralarıyla hatırlıyorum isimleri. Öyle bir kafama kazındı artık.
Bana destek olanlara, satın alanlara da teşekkürler bu evet bahaneyle. Çünkü bu bardak şimdi birazcık yani biz bardaktan para kazanıp da gemiyi yüzdürürüz gibi bir beklentimiz yok.
Yok.
Ama bu bir bu kesinlikle bir destektir. Bir etkisi var. Çok sağ olsunlar. Ayrıca teşekkür edelim.
Evet.
Biz öyle defalarca daha önce konuştuk. Bir bağış almak falan bizim için hem istemiyoruz hem de mali açıdan bir firma olduğumuz için öyle havadan gelin bana para verin gidin diye bir şey yapamıyoruz.
Evet.
Bu bir bahanedir aynı zamanda TeknoSeyir'e destek olmak için. Çok sağ olsunlar. Evet. İlgi beklediğimizin çok üzerinde bir ilgi var. Hı-hı. Herkese teşekkürler.
Evet. Bir doğum günü de Raspberry Pi'den.
Evet, 4 yaşına vardı.
Evet.
Çıkışını hatırlıyoruz işte çıkacak. hatta işte 4 yıl o da 1.29 yine Şubat'ta çıkmıştı. Hani şeyi sorgulamıştık 29 Şubat ne kadar akılcı evet bir tarih böyle bir şey yapmak için. 4 yılda bir geliyor işte 4 yılda bir doğum günü kutlanıyor. Saatler içinde tükenmişti falan.
Ya.
Uzun bir süre temin edebilmek sorun oldu. Şimdi aradan geçen biz incelemesini de o zamanlar yaptık. Aradan geçen zaman içinde 2 oldu. Zero çıktı. Şimdi bu yeni yaşıyla birlikte bir de 4 çekirdekli geliştirilmiş 64 bit destekli Raspberry Pi 3 duyuruldu. $35 fiyatı çok fazla değiştirmiyorlar. Ya. Yine eski serinin fiyatını sürdürüyor. Ama bu sefer 64 bit artık.
Evet.
ARM Cortex A53 çekirdekleri var. Bu ciddi performans artışı.
Kesin.
Gigahertz düzeyinde artık çekirdekler. 4 çekirdek. Ve burada daha önemlisi ilk Raspberry Pi tamam ARM çekirdekliydi ama mimarisi eskiydi. Özel evet olarak uyarlanması gerekiyordu ona.
Doğru.
Uygulamaların. Şimdi bu artık Cortex A53 güncel çekirdek. Bu normal telefonla iyi telefonlarımızda olan çekirdeğin aynısı. Wireless Wi-Fi da bu sefer şeyin içinde. Yonga'nın sistemin içinde. Bluetooth 4.1 var. Gayet güzel. Hani 2016 yılına çok Raspberry Pi 2016'ya gelmiş. Çok güzel. Üstelik notlara bakarsan şey diyorlar ya biz board'un yapısını hani mümkün olduğu kadar değiştirmedik.
Öyle gözüküyor
diyorlar. O sayede hani eski sen bir kutu yaptıysan çünkü insanlar 3D yazıcılarda kutu kendi yaptılar, kutularını tasarlıyorlardı falan. Diyorlar sen öyle bir kutu yaptıysan Pi için zamanında büyük olasılıkla burada da o ürün çalışır. Uyar. İyi haber.
Ya bize de bunlarla ilgili çok istek geliyor inceleyin diye ama bundan bir şey yapmak lazım. Yani bunu incelemesi çok
zor. Öyle çünkü çalıştırıyorsun. Çalıştı. Çalıştırmak mesele değil ki. Bununla bir şeyler yapmak güzel olan kısmı.
Evet.
Valla ben bu 3'ten edineceğim. Edindiğim zaman mutlaka bir bahsederiz. Tabii, İzlenimler tabii aktarırız. Çünkü ya şimdi şunu da tekrar hani kabul edelim çok uzatmak da istemiyorum ama ilk model yavaştı biraz. Hani bir oyun emülatör falan çalıştırmıştık. Quake 3 hatırlıyorum yapmadım, çalıştırmıştık evet falan ama her şey ucu ucuna çalışıyordu. Burada tahmin ediyorum tabii ki bu 3'te artık öyle bir şey hissetmezsin. medya oynatıcı olarak falan da tam iş görür bu.
Evet. Google'ın insansız aracı ilk kazasını yaptı.
Daha önce çarpmış. Kaza yapmıştı aslında.
Evet.
Ama bu sefer şey diyor Google. Kazaya ilk karıştı. Defa bizim de bir şeyimiz var. Rolümüz var olayda diyor.
Evet, yani. Evet.
Hani biraz da biz sebep olduk kazaya diyor. Yani. Normalde daha öncekiler de hep aracı merak edenler, işte durmayıp çarpanlar falan oluyor. Yani
ona çarpıyorlardı.
Ona çarpıyorlardı. Bu sefer gene ona çarpma gibi bir durum var ama birazcık da aracın ama bak, etkisi olmuş.
Burada hep söylediğimiz şey, eğer diğer araç çarpan otobüs de evet, otomatik olsaydı bu kaza olmayacaktı.
Olayın gerçekleşmesi şöyle. Bu şimdi bir kavşağa yaklaşıyor. Sağa dönmek için sağ şeride geçiyor. Ama sağ şeritte de önünde bir engel olduğunu görüyor ve duruyor. Tekrar sol şeride geçip sağa dönmesi gerekiyor. Tekrar sol şeride geçerken yani normal kullanıcılar hafif bir burnunu çıkarırsın evet, sen ki arkadaki araba durur, sana yol verir. Arkadan gelen otobüsün duracağını beklemiş Google'ın arabası. Onu tahmin etmiş. Otobüs de durmamış. İstanbul'da çoğu bizim şeyin şoförün yaşadığı durum orada da olmuş. Hafif burnunu çıkarınca çarpışmışlar. Google burada güzel olan şey, Google sorumluluğu kabul ediyor. Biz diyor biraz da olsa diyor bizim de payımız var. Direksiyonun başında oturan, kullanmıyor ama bir mühendis var biliyorsunuz, sürekli tabii, takip ediyorlar. Aynadan ben otobüsün geldiğini gördüm, ben de duracağını tahmin ettim diye bir ifadesi var. Yani orada bir insan da olsa aşağı yukarı aynı kaza olabilecekti. Google şey diyor, trafikte diyor böyle durumlar sürekli yaşanıyor. Aslında sen diyor bir çeşit pazarlık yapıyorsun diyor karşıdakiyle. Hani yol senin mi benim mi? Bu pazarlığı diyor biz işte algoritmaya daha güzelleştirmek için kullanacağız diyor.
En azından şey yapacaklarmış. Eğer arkadan gelen araba büyükse, hani otobüs, kamyon gibi, yol ver. Onu yer koyacaklarmış.
Onların işte durması daha zor olabilir. Ha, bu arada kaza dediğimiz Google'ın arabası işte 5 kilometre hızında, otobüs 10 kilometre hızında.
Tabii yani çok ciddi bir şey.
Hafif bir çarpışma.
Dokunmuş da.
Ezilmiş yani, yani yan tarafı.
Önemli bir durum yine de.
Evet. Ama evet ya, ilk olması açısından önemli. Bir de biliyorsunuz Google her ay rapor yayınlıyor neler oldu diye. Orada da bunun ayrıntısı bir şekilde nasıl olduğunu anlatıyorlar. Senin dediğin gibi hani diğer arabaların da hepsi otomatik olana kadar bu diyor ne denir? Karşılıklı İnsanlar pazarlık olayı olacak diyor. Hı. Yani bunu diyor en iyi hale getirmemiz lazım diyorlar. Yaptıkları şey şu anda o zaten.
İnsanlarda da ama şey olacak bir söz oluyor. Ulan bu makine, bu araba kendi kendine gidiyor, ne yapacağı belli olmaz. Aman yol vereyim, aman ha, bulaşmayayım. Çünkü ilk başta şey, yani bir süre sonra bu hayatın içinde normal. Yani şimdi asansöre binerken, şimdi ben bir metal bir kutuya bineceğim, çıkacağım, ineceğim, arada kalsam çıkamam, bunları düşünmüyorsun. Gidiyorsun, evet, düğmeye basıyorsun, kafanda bin türlü şey. Çünkü o artık senin hayatına yerleşmiş, geçmiş, gitmiş. Bir gün kendi giden araba da böyle olacak ama şimdi karşına çıksa durursun. Ya beni görüyor mu acaba falan. Yaşarsın bunları, bu tereddütü. Biz o geçişi yaşayacağız. Herhalde hiçbir zaman tam alışamayacağız artık, evet, yaşımız icabı. Biz hep aa diye bakacağız ama he, senin çocuğun, hı-hı, zaten o arabalara doğduğu için.
Doğru.
Onun için diyecek ki o zaten adam kullanıyorsa arabayı, bakacak öyle garip garip, aa adam arabayı kullanıyor diye.
Evet. Doğru. Google Zika virüsüyle mücadelede kullanılması için UNICEF'e bağış yapmış.
$1 milyon evet, bağışlamış. Çünkü bu... Bizim ülkemizde gündem zaten yeterince karışık ve sıcak. Çok fazla konuşulmuyor ama bu Zika virüsü küresel bir kriz durumunda.
Doğru.
WHO da Dünya Sağlık Organizasyonu bunun bir küresel bir sağlık sorunu olduğunu kabul etti. İşte artık birazcık harekete geçilmesi gerekiyor.
Evet, aynen öyle.
Tabii şimdi $1 milyon senin için, benim için büyük para ama bu tür meselelerde de $1 milyon aslında hop diye gidecek bir para aslında.
Doğru. Doğru.
Çok daha fazlası gerekiyor. Herkesin elini cebine atması gerekiyor.
Doğru. Apple meselesini de devam ettirelim geçen haftalardan. Biliyorsunuz FBI onların bir telefonunu kırmak için talepte bulunmuştu ve bu talep kabul edilmişti. Ama hani o süreçler devam ediyor ve hani Apple bu sefer kendi lehine bir mahkeme kararına sahip.
Şöyle aslında hani Apple doğrudan başvurduğu bir karar değil.
Evet.
FBI'ın yaptırımda bulunduğu bir kanun var. Ta 1789 yılından kalma. All Writs Act diye bir şey. Başka bir davayla ilgili başka bir mahkeme bunun için kullanılamayacağına hükmediyor. Zaten Apple'ın da itirazı buydu. Sen bana bu kanuna dayanarak bu işi yaptırmamalısın, yaptıramazsın iddiasındaydı. FBI'ın hani söz konusu mahkeme değil mi ama başka bir davada başka bir mahkeme bunun olmayacağını söylemiş. Bu da Apple'ın elini çok güçlendirecek bir şey diyorlar.
Evet.
Zaten hani Apple'ın iddia ettiği de şu, bu diyorlar hukuki bir şey değil, siyasi bir şey olmalı. O yüzden Kongre karar vermeli. Hmm. Hani otursun, mahkeme görevsizlik kararı versin. Bunun için gerekirse yeni bir yasa çıkarılsın. Hani tartışılsın işte kamuoyunda vesaire toplumda. Ne yapacağımızı öyle karar verelim diyorlar. Hı hı.
Sektörden de bir destek oluştu.
Evet.
Apple aslında iyi bir konumda. Çünkü sebebi işte de halka açık mektup falan gibi bazı manevralar yaptıkları için ilgiyi çektiler. Klasik mağdur olmak kazandırır. Onlar da biraz mağdura yattı. Sektörden de Google'ından, Microsoft'una, Amazon'la destek ya bildirisi geliyor. Hani Apple'ın tarafındayız bildirisi geliyor.
Bu arada John McAfee ne yapıyor abi?
Ya o da işte rol krizden çalıyor. Kendisine ekmek çıkartmaya çalışıyor. Yine hani ilgi çekmek için kendini paraladığı için.
Geçen hafta yaptık. Dedi ki ben bunu kırarım dedi.
İşte şimdi yine açıklamalar yapmış. Ama şey belli oldu. Bir kere tabii arada hani bunu kırarım mırarım da bir kırmışlık. Kırma yani durumu yok. Yeni açıklamalar yapmış. Ama hani o açıklamalardan da şeyi anlamışlar. Hiçbir fikri bile yok. Çünkü hani bir buçuk işte bir tane donanım mühendisi getireceksin. O mühendis bu şeyi telefonu açıp içinden işletim sisteminin şey komut setini işlemcinin çıkaracak. Bir de yazılım mühendisi gelecek. O programları disassemble edecek falan filan. Bir konuşmuş ama hani ciddi batırmış. Yayınlar o konuştuğuna bir de bu demiş ya bir buçuk saatlik iş işte böyle böyle bir buçuk saatte bu yapılacak demiş. Yani büyük yayınlarda tamam hani bunun kırılma ihtimali yok.
Yani devletin elinde sonuçta bütçe de var, evet. Eleman da var. Yapamıyorlarsa, Apple'la bu kadar itişiyorlarsa
hani değil mi yani? Hardware mühendisi getireceksin, işlemcinin komut setini çıkartacak. Mesela Ars Technica'da biz linklediğimiz demiş ki ya bugünün bu işlemcinin ne olduğu komut seti falan zaten hani Apple sitesinde bile bunun dokümanını veriyor. Ya şey demişler yani belli ki yani hiç en ufak bir fikri bile yok. Buradan umudun John McAfee'ye bağlamayın kod kırma konusunda. Ya işte ilginç bu adam yıllardır biz de o yüzden konu ediyoruz. Çünkü teknoloji dünyasında tek böyle bir şey. Bütün dünyayla yani ya hakikaten hani uyuşturucu falan hani kullandığı zamanında biliniyor günümüzdeki durum belli olmasa da ya kafa bitmiş ya da dalga geçiyor. Bütün dünyayla dalga geçiyor ya da çok zeki bir adam bütün dünyayla dalgasını
ya,
geçiyor.
Gündemde kalmak için her fırsatı kullanıyor işte ya bence.
İlginç işte burada ama hani bu onu kırma olasılığı biraz düşük.
Evet. Bir güvenlik açığı var drone. Yine
Yeni Heartbleed deniyor buna. Hı. Yine OpenSSL hani OpenSSL yama tutmuyor.
Açık işte zaten adı üstünde.
O kadar sorunlu ki OpenSSL yama tutmuyor.
Tutmuyor.
Biz onun neden bu durumda olduğunun komplo teorilerini geçmişte konuşmuştuk. Bu hale yani bu hale getirildi zaten devletler tarafından bilinçli olarak iddiası var. Bir şey diyemezsin. O kısım önemli değil. Önümüzdeki mesele yeni güvenlik açığı. Sunucuların %33'ünü etkilediği tahmin ediliyor. Senin sunucuyla arandaki HTTPS protokolü üzerinden kurduğun iletişimin bu açık sayesinde şifresinin çözülebileceği, bilgilerin çalınabileceği belirtiliyor.
Yanlış bilmiyorsam bir güncelleme çıktı. Zaten onu takip ederek böyle bir açık olduğunu anladılar ama güncellenmediği için zaten çoğu yer anlık hemen herkes güncellemiyor.
Evet.
Sen açık olarak şey yapmış oluyorsun, kapı bırakmış oluyorsun.
Yama çıkmış durumda ama şimdi işte bu tür sunucuyu güncellemek bayağı bir insanın hafiften midesinde bir ağrı başlatan bir düşünce. Canlı yayında olan sunucuyu güncellemek bayağı sıkıntı.
Öyle, öyle.
Tabii yapılmayan bir şey değil. Yapılıyor. Devamlı yapılıyor. İş. Yani bu sistem yöneticileri için iş. Burada tabii olay biraz da şeye bakıyor. Sistem yöneticisi oturup da bu güncellemeyi yaptığı zaman kimse için sorun yok. Ama kimisi diyor ki ya bu çok detay bir şey falan. Bunu görmeyeyim. Bugün de erken çıkmam lazım. Cuma. Hadi bunu görmeyeyim. Pazartesi hallederiz dediği zaman işte o zaman başlıyor.
Bir şey soracağım. Peki ben hiç anlamadığım için soruyorum. Bu OpenSSL'in alternatifi ne? Open olmayanı? Var mı öyle bir
şey? Var var. Yani başka yani şeyler var. İsmini hatırlamıyorum ama.
Ama o tabii ondaki komplo teorisi daha da büyük. Hani birinden alıyorsun o zaman.
Evet.
Ha. Ve open değil, açık değil.
Evet. Bilmiyorsun.
Bu hiç olmazsa açık.
Açık alternatifleri de olabilir. Ama OpenSSL çok standart halinde bir paket. Hmm. Yani hani mesela web tarayıcılarda da Apache'dir ya standardı. Bu da onun gibi bir şey.
Anladım.
Bütün sonucuda hani standart gelen bir paket varsa OpenSSL içindedir onun.
Vive ile ilgili bir haber. İlk 10 dakikada 15 bin adet satmış HTC Vive.
Ön siparişler açılmıştı.
Evet.
Bu İyi rakam ya. 10 dakikada 15 bin.
Ya 15 bin hani olur. Çok da bence hani büyük rakam sayılmaz. Hani çok sürpriz bir rakam sayılmaz. Bu kadar adam vardır.
10 dakikadan bahsediyoruz.
Ya olsun 15 bin ne
ama
ki?
Ama tabii yine iyi çünkü müthiş bir ilgi. Bu sonuçta
$800.
İncelemesi çıkmamış. Bilmem ne arkadaşın takıp da denetmemiş sana falan. Yine 15 bin kişi körlemesini atlamış durumda.
Öyle.
Ve pek ucuz bir şey de değil.
$800.
Bravo.
Ben hala Sony'yi bekliyorum.
Kimisi şey sorguluyor. Ya HTC tamam telefonlarını alıyoruz, kullanıyoruz. Güzel de.
Evet.
Ama bu
yeni bir şey.
Bambaşka bir ürün kategorisi ve HTC'den geliyor. Kimisi de bunu sorguluyor.
Aa, Levent abi ikimiz de denedik ve ne kadar iyi olduğunu biliyoruz.
Güzel bir şey. Güzel bir şey ama hani ya insanlar ya o kadar çok belirsizlik var ki. Bugün Oculus her hafta lafını ettiğimiz Oculus'u kurup çalıştırıp da bir oyundan görüntü alabilmek bir mesele. VR henüz bu durumda. Yani o yüzden sipariş verenler bayağı bir cesur hareket evet yapmış oluyorlar.
Şimdi ona hani hemen arkasından benzer bir haber. Microsoft da HoloLens'i aynı ön siparişe sundu ve onun fiyatı $3000 fakat bir fark var. Bu geliştirici versiyonu.
Evet o bunu kullanarak bir şeyler geliştirsinler diye geliştiricilere sunuldu. Daha da pahalı.
Evet. bir haberde Intel'den. Şimdi biliyorsunuz Intel Moore yasasından bir saptı.
İster istemez.
İster istemez. Evet. Habere göre 7 nanometreye geçersek geçtiğimiz zaman tekrar o şeyi Moore yasasına dönüşü sağlayacağız diyorlar. Tabii bir şey onlar için bir tahmin hani yine kesin döneceğiz gibi düşünmemek lazım da. Çünkü bir mimariden 3 tane işlemci çıkarmış oldular yanlış saymıyorsam. Bu daha önce böyle bir şey yoktu. 2 tane çıkıyordu normalde. Tiktak deniyordu ona da işte.
Ya 14 nanometreye gayet kararlı bir şekilde düzgün bir programda eriştiler. 14 nanometre hani hatta rakipler hala işte nerede 14 nanometrede. Şimdi ötesini düşünmek zorundalar. Çünkü işlemcinin performansını 2 kat arttırmaları gerekiyor. Moore yasasına uymak için.
Ya.
Her nesilde. 14 nanometrenin altında üretmek hakikaten büyük bir olay. Ya 14 nanometre zaten büyük bir olay. Intel ona geçti. Ve hani kullanıyor artık işte her modelde. Şimdi altına inmek, burada artık şey başlıyor. Nanoteknoloji işin içine giriyor. Zaten hani nanoteknoloji işlemci böyle üretiliyor ama nasıl söyleyeyim artık hani atomlardan, elektronlardan konuşmaya başlıyorsun. O kadar düşük ölçekte ya da nasıl söyleyeyim o kadar küçük ölçülerle çalışmaya başlıyorsun.
Ya işlemcideki sıkıntı şu Levent abi. Artık eskisi kadar bizi heyecanlandırmıyor. Yani bu haber çok büyük bir haber. 7 nanometre bir işlemci heyecanlandırılacak bir haber bize ama insanların günlük hayatında işlemcinin önemi azaldı. Yeterince hızlılar çünkü.
Ya önemi azalmadı.
Şey anlamında.
En
hani heyecan
kötüsü bile
anlamında.
Gayet hızlı.
Evet.
En kötüsü bile gayet iyi. Bugün yani 2 GHz bir işlemci işte telefonların içinde.
Ya.
4 çekirdek yine telefonların içinde. Hatta 8 çekirdek gayet yayılıyor. Alabildiğin en yani 3 kuruş paraya alabildiğin işlemci gücü, işlemci bile bayağı bir güç veriyor.
Öyle.
Ama tabii bu şey demek değil, hani daha çok güce tabii ki ihtiyaç var. Ben geçen Aralık ayında AMD'nin katıldığım toplantısında şey sohbeti oldu. Ya bu işte sanal gerçeklik tamam da gerçeğe artık neredeyse ayırt edilemeyecek kalitede sanal gerçeklik. Olur mu? Nasıl olur? Şimdikinin yani yanılmıyorsam 1000 katı, yanılıyorsam 1 milyon katı da denmiş olabilir. Grafik işlem gücü lazım diyorlar. Yani onu düşün artık, oraya 1000 katı diyelim biz, ne aşağıdaki tahminden gideyim aklıma gelen sayıdan. Hani şimdi yeni işlemci çıkıyor, %20 daha hızlı, yeni ekran kartı çıkıyor, %20 daha hızlı çıktı, ne güzel oldu falan diye program çekiyoruz.
Evet.
1000 katını düşün, kolay kolay elde edilebilecek bir şey değil. Ve şey lazım, bunu elde etmek için işte daha iyi tasarım, daha yüksek saat hızıyla bu olmuyor.
Olmuyor.
Yapısında da bir şeyleri iyileştirmek lazım.
Evet.
İşte onunla uğraşıyorlar. Bu konularda IBM uzun bir süre lider firmaydı. Fakat IBM bayağı bir durdu. Intel devraldı o üretim teknolojisi konusunda bayrağı. İyi de gidiyorlar. Ben şeyi hatırlıyorum. Zamanında deniyordu ki 22 nanometrenin mi ne altına inilmesinin şu andaki teknolojiyle mümkünü yok. Hani
Evet, doğru söyledin.
fizik kuralları izin vermiyor falan gibi
Evet.
yazılar okuduğumu hatırlıyorum.
Doğru
Ve
hatırlıyorsun.
14 nanometre bilgisayarımda çalışıyor şimdi işte. Telefonumda da çalışacak
Doğru.
inşallah 2016 yılı içinde ve ekran kartımda da çalışacak. Hayatımıza giriyor yani her taraftan. Tek basamaklı sayılara da
Ya.
demek ki geçeceğiz.
Öyle. Yeni iOS güncellemesiyle birlikte telefonlar sahiplerini izlendikleri konusunda uyaracak. Şöyle söyleyeyim. Mesela ben Tekno Seyir'de gidiyorum, anlaşıyorum Apple'la ve bütün çalışanlara iPhone dağıtıyorum.
Tamam.
Fakat orada bu çalışanlar bu telefonda ne yapıyor izleyebilmemi sağlayan bazı şeyler de var.
Şirket telefonu
Şirket
dağıttığın
telefonu.
zaman sen oradaki her türlü yazışmayı, nerede olduğunu, yani yerini bile
Doğru.
yasal olarak takip edebiliyorsun.
Edebiliyorsun.
Çünkü o özel bir telefon değil.
Değil.
Şirketin sana iş amaçlı verdi. Hani geçen günlerde de konuşuyorduk ya, internetten senin o mesai saatinde ne yazıştığına bile bakıyor. Özel bile olsa. Yani Facebook'tan ne yazdığına bakabiliyor.
Evet.
Çünkü sen mesai saatindesin o sırada. Burada da aynı benzeri var. Ama Apple diyor ki ben en azından sana bunu bildiririm.
Evet.
Engellemem,
Evet.
engelleyemem zaten, hani yasal bir şey. Ama takip ediliyorsan bu telefon işte kurumunuz tarafından takip edilmektedir diye not çıkarıyor ekranın altına.
Evet.
9, iOS 9.3 ile bu özellik gelecek diyorlar.
Tabii şey belli değil. Hani bu her şeyi her izlemeyi ispiyonlayabilir mi, kapatabilir mi falan, o tarz şeyler.
Yok yok, zaten engelleme falan değil. Hani bir gözleme olduğunda da sana söylemeyecek. Muhtemelen bu sabit olarak ekranın altında çıkacak. Hani şey
Hatırlatıcı
gibi
gibi.
düşün. Windows'un etkinleştirme notu vardır ya
Evet.
kenarda. Onun gibi bir şey. Bu sürekli orada duracak.
Yani
Kilit
ettiğin lafa
ekranında
dikkat
falan.
et uyarısı
Aynen.
gibi.
Yani farkında olmadan şirket bana verdi, kullanıyorum şeyi olmasın.
Şirketin başkanına küfür etme.
Ya belki de takip etmiyor olacak şirket. Ama ona rağmen o uyarı çıkacak
Evet.
muhtemelen.
DisplayPort 1.4 standardı duyuruldu.
Evet, HDMI 2.0'dan sonra bir güncelleme daha. DisplayPort zaten HDMI'ye göre daha rahat durumdaydı. Daha
Öyle.
yüksek kapasitedeydi. Hatta o yüzden hani ilk yüksek çözünürlüklü monitörler, 1080p'nin üzeri monitörler DisplayPort'la geldi önümüze. O zamanlar biraz sıkıntı da yaşadık. Kimi dizüstü bilgisayarlarda falan DisplayPort yoktu, uğraşmıştık. Şimdi DisplayPort biraz daha arttırıyor çıtayı. 8K desteği.
8K, 60
Ama 8K'da 60 Hz.
Evet.
Yani adamlar uzun vadeli düşünüyorlar. İyi de yapıyorlar.
4K'da 120 olacak bu durumda.
Evet. Evet. HDMI'da da o konuda 2.0'da bir atılım vardı.
Bu senin de çok bahsettiğimiz televizyonlarda gelecek dediğimiz HDR mesela.
Evet, evet.
O da burada.
İyi bir şey. İyi bir şey ama daha da olsun. Hani yani şöyle bir şey. Biz DVI'da acayip sorunlar yaşadık işte. Dual link bilmem ya. Ne. Çünkü yüksek çözünürlüklü, bugünümüzün çözünürlüklü ekranları düşünülerek tasarlanmamış bir arayüzdü.
Doğru.
Yok insanlar dual link kablo nedir, DVI nedir falan öğrenmek zorunda kaldılar. Ya adam kullanacak, niye öğrenmek zorunda kalsın bir şeyler?
Bir de ne kadar kaba saba kablolar onlar.
Şimdi HDMI'de kafa daha karışık çünkü hep aynı jack ama 1.3, 1.3A, 1.4, 2.0. Şey de yok. Aslında çoğunda aynı kablo. Ya mesela şimdi bazı dükkanlar internette bu hafta kablo alışverişi yapıyordum, gördüm. İşte HDMI 2.0 kablo diye koymuşlar. HDMI 2.0 kablo diye bir şey yok. Ben bunu direkt HDMI işte grubu mu nedir onun temsilcisiyle ben konuştum. Direkt kendisi söyledi. HDMI 1.4 kablosu, 2.0 kablosu. Aynı şey, aynı kabloyu kullanıyorsun. Ha tamam, şöyle. Elinde zaten HDMI 1.2 falan kabloları varsa işte 2.0 yazan kabloyu tercih edebilirsin. Emin olmak için. Ama zaten işte 1.4 falan kullanıyorsan kabloların varsa 2.0 kablosu aldım daha iyi diye bir şey yok. Ama işte bu müthiş kafa karışıklığı. Zaten şeyi bilmiyoruz ki çoğu şimdi bilgisayarda tamam ekran kartının detaylarından falan buluyorsun. Evindeki şey receiver, AV receiver, Blu-ray player bilmem ne çoğunun portunun ne olduğunu falan yazmıyor ki kutusunda, dokümanda. Televizyonun yazıyor mu sanki? En önemli şey yani, yani direkt bağladığın şey.
Buradaki bir detay da Type-C olarak da gelecek bu şey. Evet. DisplayPort.
Evet. Aynı kabloyu kullanacak.
Aynı kabloyu kullanacak.
Aynı kabloyu kullanacak. DisplayPort televizyon lazım.
Evet.
O yok.
Değil mi?
Görmedim de hiç. Yani bir yerlerde vardır. Belki de ben hiç görmedim.
Bilgisayar monitörleri o konuda daha önde gidiyor her zaman.
Evet.
WD Helium içeren diskleriyle 8 terabayt düzeyine erişmiş.
Evet. Onlar işte bu Hitachi WD'nin bir alt Hitachi'nin depolama bölümü işte. Hitachi Global Storage Solutions Storage Technologies WD'ye ait bir alt bölüm. Onlar zaten helyumlu diskler yapmışlardı. Hatta ilk duyurulduğunda işte Seagate bayağı bir fevri açıklamalar yaptı. Biz kullanmayız. Tedariği sürekli değişen, temin edilebilirliği sürekli değişen bir şeye kendimizi angaje etmeyiz demişlerdi. Sonra Seagate de helyumlu disk duyurdu. Hatta onlar 10 terabayt düzeyinde. WD de işte Hitachi'nin bu teknolojisini uyarlayarak kendisi de helyumla dolu 8 terabayt diskini duyurmuş. Bütün hani ürün ailelerine, bütün dediğim hani green'i yok şu anda da mor, kırmızı gibi ailelere bu diskleri eklemişler.
Bundan hatta 2 tane koyup 16 terabaytlık bir çözümde.
Hariciler falan var. Şimdi 16 terabayt tabii müthiş bir kapasite.
Acayip
abi. Sadece 2 hard diskle buna erişmek harika bir şey. Ve ama bunu da şunu gösteriyor. Şimdi işte helyumlu disk yapan 3 üretici oldu. WD ile Hitachi'nin akraba olmasını saymıyorum şimdilik. 3 üretici. Demek ki bu tamam hani bu da bu mekanik diskler böyle olacak demek ki bundan sonra.
Öyle evet.
Elimize geçer.
Geçer bu gelir.
Biz de inceleriz.
Evet.
Seagate'inkini o kadar uzun zamandır bekliyor. Hani bu helyumlu diskini değil. He. Seagate'de helyumsuz 8 terabayt da vardı. Hatta 10 terabayt arşiv diski duyurulmuştu. Ben Seagate'den onları o kadar uzun zaman önce talep ettim ki. Yani bir yılı geçti. Büyük sesli olasılıkla W'd daha önce gelir.
Evet. Bunun da içindeki helyumu koklayıp video yapacak sesini, YouTube kanalları olacak görürsün.
Mickey Mouse evet. Ama diski çöpe atarsın o zaman.
Bir 16 terabayt daha Samsung'dan ama bu sefer SSD.
O da SSD evet. Samsung zaten SSD'lerin kapasitesini işte mekanik diskleri 2015 yılında gerçekleşti, bu bilgisayar tarihine geçecek bir dönüm noktasıydı. SSD'lerin mekanik diskleri kapasite olarak geçtiği yıl oldu 2015. Onu devam ettiriyor. Daha doğrusu orada tabii duyurulmuştu. Şimdi artık çarşıya geliyor.
Ve sadece 8000 dolar abi, ne kadar ucuz değil.
O beklenti. Onu yani o civarda olur diyorlar, daha kesin fiyat belli değil de.
Alacaklar var. Yani bunu alıp da evinde bilgisayarına takıp Need for Speed oynuyorum demeyecek de bir adam. Bunu çeşitli firmalar özel gereklilikleri için, yani buna şimdi yaşasın geliyor diye sevinen adam var.
Doğru.
Çünkü ihtiyacı var. Yani çözemiyor. Mekanik diskle çözemiyor, yavaş kalıyor. SSD ile çözemiyor, kapasite yetmiyor.
Hatta muhtemelen o adamlar birden fazla alacak
tabii
bundan.
Tabii ki, bunu bir tane kullanmayacak tabii ki. O yüzden o adamlar şimdi seviniyor. Evet. Aynı şekilde yani şu da var Murat. Şimdi sen 8 terabayt, 10 terabayt mekanik disk çıktı falan diyorsun. Ona da emin ol ki ya niye 10 ya 100 çıkmadı, çıkmayacak ya mı diyen adam var.
Var.
Çünkü adam petabaytlarca veriyle uğraşması, onu depolaması, işte yedeklemesi falan gerekiyor. Yetmiyor onu. O 10 terabayt disklerden koli koli satın alıp şeye binlerce dolarlık depolama dizilerine yerleştirmek zorunda. Diyor ki ya keşke 100 terabaytlık disk olsa. 10 kime yeter?
Evet.
diye düşünüyor. Doğru. Normal. İhtiyaç.
İhtiyaç. Oculus'un kurucularından Palmer Luckey.
Apple'cıları kızdıracak.
Bir laf etti evet. Şimdi Rift'in, Oculus Rift'in Mac'lere gelemeyeceğini söylüyor ama bunu söyleme biçiminde bir sıkıntı
Apple
oldu.
Apple güzel bir bilgisayar evet. çıkarsın o zaman gelir diyor.
Öyle diyor, aynen öyle
çünkü
diyor.
Grafik performansını kastediyor.
Evet, çünkü Apple'da diyor ki ya bunun gerektirdiği grafik ihtiyacını karşılayacak ekran kartı sunan bir sistem yok.
Yok. O yüzden de
hani yalan da değil.
Değil ama Apple'ın da derdi o değil. Hani yani.
Ama o zaman VR işinde geç kalır.
Evet.
Ha, sonradan tabii iVR diye bir şey çıkartırlar.
Tabii.
Yine sonuçta her zaman kendi aramızda konuştuğumuz konu. MP3 çaları Apple icat etmedi. Yıllardır vardı. iPod geldi. Baştan icat edilmiş gibi oldu. Yine VR'da da aynı şey olur yani, şaşırma.
Olabilir.
Ama şu anda bu Oculus'un kurucusunun ettiği söz Apple'cıları kızdıracak
evet.
bir sataşma.
Evet. Bu adam birazcık böyle hani daha
ama
önce
belki de...
de
iyi yapıyor çünkü hani birinin söylemesi lazım. Hani bu şekilde benim demin söylediğim şeyi söylüyor. Bak treni kaçıracaksınız.
Evet.
Ama abi şöyle bir şey var. Yani Apple da hani ürettiği bilgisayarları oyun amaçlı üretmiyor. İş amaçlı
zaten
üretiyor.
Yok ki oyun.
Yok zaten evet.
Var biliyorum.
Ya az de. Var evet yani.
PC gibi değil.
İş amaçlı üretiyor adamlar. Hani o yüzden bu söz biraz anlamsız geldi bana.
Bir yandan da ama şu yani VR'ın orada çalışmaması da önemli bir şey. Ben hani sadece Mac kullanan birisiyim. VR kullanamayacağımı öğreniyorum ya da Oculus'u merak evet. ediyorum. Bunun için PC alacağım demek evet. ki. Bu evet. ortaya çıkıyor.
İşte VR biraz kendini belli ettiği zaman bir çözüm bulunacaktır. Gerçekten standart önemli bir şey haline gelirse. Yani
Apple tarafından da öyle bir açıklama bekliyorum ben. Gözlük bir işe yaradığında bilgisayarımız olur diye bir açıklama
yani
gelebilir.
Tabii ki Apple hani bu yüzden VR'a geçemediler, yok oldular, yok kurudular, kaldılar. Öyle bir şey olmayacak tabii ki. Onlar da belki daha geç ama kendi başlıklarıyla tabii onun çözüm tarafıyla da çıkacaklar.
Kesin Apple'ın kendi çözümü olacak abi, kesinlikle.
Tabii ki. Hayatta başkalarına bir partnerlik falan yaptıklarını görmüyorsun.
Facebook İngiltere'de daha fazla vergi ödeyecekmiş.
Niye?
Kendi kendine değişiklik yapmış. Ya şimdi Facebook da artık reklam yayınlayan bir kurum haline geldiği için ve gelirinin ciddi bir kısmı oradan. Hani Google vergisi diye bir şey vardı. Fransa'da, İngiltere'de de falan. Bizden aldığın reklamın işte İrlanda gibi gösterip de az vergiyle kurtarma diye. Aynısını Facebook'a da uyarlanacakları gibi bir söylentiler dolaşmaya başlamış bir süre önce. Facebook da kendi kendine bu işe uyum sağlıyor. Yani adamlar Google vergisini genişleteceklermiş kapsamını. Hmm. diğer bütün reklam veren networklere içine kapsayacak şekilde Facebook da kendi kendine biz buna uyum sağlayalım paşa paşa. Ödediğimiz vergi artacak ama yapacak bir şey yok diyor. Evet. Bütün devletlerin derdi bu.
Öyle.
Sen burada reklam alıyorsun benim elemanımdan ama bana vergi vermiyorsun.
Haksız değil devletlerde yani. Bitcoin geliştiricileri arasındaki kriz devam ediyormuş.
Evet. Birkaç evet. hafta önce konuşmuştuk değil mi?
Evet.
Hatta çekirdek geliştiricilerinden biri bayağı zehirzemberek bir yazı yazıp bırakmıştı. Ondan sonra ikiye ayrıldı Bitcoin. Bir Core diye bir versiyonu oldu. Sonuçta açık kaynak kodlu olduğu için. Bir de Klasik diye versiyonu oldu. Hangisi şey yaparsa, daha çok kullanılırsa o tercih edilip ilerleyip gidecekti. Core'daki yani eski sürümdeki problem şu. Her bir zincirin halkasında 1 megabayt veri depolayabiliyorsun. Bu veri de işte her para göndermeyi falan tutuyor. Muhasebe kaydını tutuyor. Ama bu 1 megabayt veri yetmiyor. Artık çünkü çok kullanılmaya başlandı. Bu itiraz eden işte ayrılan geliştirici veya bu yeni çatalı geliştiren kişiler 2 megabayt sınır getiriyorlar. Ve ne denir? Para transferlerini kolaylaştırıyorlar. Daha fazla transferi bünyesinde tutabiliyor her bir halka. Ama bu başarılı olmadı. Kullanıcıların bu işin madenini yapan minerların büyük kısmı eski sürümde kalmayı tercih ettiler. Çünkü sen kapasiteyi arttırdığın zaman bu sefer de daha çok güç harcaman gerekiyor o halkaları oluşturabilmek için. Eski sürümde kalınca da bu sefer geçtiğimiz günlerde şey olmuş. O beklenen sınır aşılmış ve para transferleri, sen bir alışveriş yapıyorsun, 40 dakika boyunca karşı taraftan onay gelmiyor. Tamam ben parayı aldım diye. Ve Bitcoin kullanılamaz hale geldi, felç oldu. Ve yani dünyanın en yaygın işte kripto currency diyorlar, para birimi, sanal para birimi yok olmanın eşiğine gelmiş gibi bir durum oldu şu anda. Ha burada eski core sürümünü savunanlar diyor ki, İşte klasikçiler küçük küçük bir sürü transaction yapıp bizim sistemi flood ettiler. Biraz da bu neden oldu falan diyorlar. Ama böyle bile olsa sonuçta o adamlar bir şeyi gösteriyorlar sana. Senin sınırın yeterli değil. Burada şey problemi devreye giriyor ya, işin felsefesi. Yani bir tane olayın başında adam yok. Herkes işin bir ucundan tutmaya çalışıyor. Aynı hani açık kaynaklı şeylerin, projelerin kabusu olan durum burada da geçerli. Hani kural budur arkadaş diyecek bir adam olmadığı için anlaşmazlık çıktığında hani bir şirketin en tepe yöneticisi kararı verir, bir konuyu bitirir. Burada öyle biri yok. Adam gizli zaten. Kim olduğu belli değil. O Satoshi miydi? Neydi bir ismi vardı.
Zaten onun bir yönetici durumu falan yok. O yaratıcısı.
Tabii tabii. Yani ya başta biraz
salmış ortaya.
İlk geliştirme aşamalarında dahil olduğu konular var. O çözüm şey yapıyormuş ama bir yerden sonra tamamen çekilip gidiyor. İş büyümeye başlayınca. Ama işte şimdi burada geliştirilememekten dolayı Bitcoin'in bitmesi durumu var. Çünkü sen düşünsene burayla satış yapıyorsun. 40 dakika karşıdan onay alamıyorsun. Evet. Kullanmaz ki kimse. Ve bir anda düşer senin şeyin. Kullanıcı kitlen yok olur evet. gider.
Öyle.
Şu anda böyle kritik bir durumda.
Bitcoin'i olanlar düşünsünler.
Ya şey şimdi küçümsememek lazım. Çok ciddi satış siteleri Bitcoin kullanıyor. Hani alıp satıp kullananlar da var. He. Yani hep böyle küçük bir kesime kalmış değil. Bayağı büyük ekonomi dönüyor burada.
Dönsün. Şey ekonomisi doğrudan
bin tane de alternatif var tabii şimdi.
En çok şu anda kederlenenler şeyler. Kriptologacılar.
Tam onu da diyecektim.
Onlar finansal şey koymaları lazım bu sorunun çözümü için. Destek koymaları evet. lazım.
Ya ama şöyle bir şey var. Dediğim gibi bin tane alternatifi var. Bitcoin gitse bu sıkıntıları yaşamayan Xcoin gelecek. Yani onlarca alternatifi var, çeşidi var. Bir tanesi sonuçta gene aralarından seçilip en çok kullanılan hale gelecek.
Ama onların da kim bilir tasarımında ne tabii. Bu büyüklüğe gelince ortaya çıkacak ne sorunlar var acaba?
Evet. Uzun lafın kısası paran var, derdin var.
Evet.
Ya bence buradaki asıl mesele hani Bitcoin değil de işin felsefesi işte. Yani bir organizasyon olmadan olayın başında yürütücü bir güç, kuvvet olmadan doğru düzgün bir şey çıkmıyor ortaya. Hmm. Yani günün sonunda patlıyorsun.
Ya işte komiteyle yapılan işler her zaman sürünür.
En birisi kötü ihtimalle gelip, yavaş sürüyor işte. Evet, ağırdan geliyor.
Yani birisi gelip bu böyle olacak dedi mi belki o kadar iyi olmaz ama iş olur.
Evet.
Ya ben başka şey düşünüyorum. Hı. Bilgisayarla ilgili işlerde şimdiye kadar yapılan tercih edilen her sınır yetmedi. Yani bu vakti zamanında Bill Gates'in işte 640K herkese yeter lafından günümüze doğru geliyor. Demin işte hard diskleri konuştuk, hard diskleri konuştuk falan. Senle her şeyi olacağından çok çok çok daha fazla büyüyecek gibi düşünmen gerekiyor. Yoksa ya biliyorsunuz YouTube'un izleme sayacı bile şu Gangnam Style yüzünden değişmesi gerekti. Çünkü yanılmıyorsam 32 bit.
Evet, 2x32 yetmedi.
32 bit hassaslıkta, 32 bit şeydeydi sayaç. Adamın video klibi 32 bitle sayabileceğini geçti. En baştan işte double word değil mi? 64 bit yapsalardı gerekiyormuş. Böyle her şeyi geleceğe göre düşünmen gerekiyor.
Öyle.
Yamayarak sonra ya hiçbir
burada,
yere gidemiyoruz.
Yani işte. Diğer geliştiriciler de aslında aptal değiller. Bunun bir sıkıntı olacağını biliyorlar ama şey diyorlar. Biz işte sınırlanmaya başlayınca işte o 1 megabayt sınırına yaklaşmaya başlayınca her gönderiden ufak bir meblağ para alırız. Böylece önemliler gider diğerleri kalır gibi bir şey geliştirdiler. O da yemedi tabii, olmadı evet, yani.
Onun hayali şu, ben para ödeyeceğim, şimdi 40 bitcoin ödeyeceğim. Ha, bir de şey hızlı gitsin 40 dakika beklemeyeyim diye bir bitcoin de yanına sıkıştıracağım.
Onun gibi bir şey oldu. Yemezler zaten onu. Bir süredir de yapılıyordu. Hani bu işte minerlara falan gidecek paralar biraz da buralardan geliyordu. Her halka da geliyor, o ayrı konu da. Bir de bunu yapanlardan da kazanıyorsun. Ama işte bir tasarımsal bir hata var. Çözülebilecek bir şey. Ama bir türlü çözüm olmuyor.
Evet. WhatsApp da eski telefonlara, bazı eski telefonlara desteğini kesecekmiş.
Ama hakikaten işte
çok eski yani.
Symbian sistem atmışlar, sistem 40'lar falan. Ya da BlackBerry. Gerçi BlackBerry 10 da var. O ben BlackBerry 10'un çıkışını hatırlıyorum. Deklemiştik.
Yani.
Hatta söyledikleri büyük hayal kırıklığıyla gelmişti. Bütün BlackBerry cihazlara birden gelecek demişlerdi. Bizim de sırf onun incelemesini yapmak için depoda tuttuğumuz bir BlackBerry cihazımız vardı. Sonra ona gelmedi falan filan. O yüzden hani BlackBerry 10 deyince merakla hemen baktım. Android'in o Android 2 serisi telefonlar, Windows Phone 7.1 Türkiye'ye gelmedi neyse ki Windows Phone 7, o güzel oldu. Hani bu ürünlerin bazılarının Türkiye'ye gelmemesinin tek hayırlı olduğu şeylerden birisi. Windows Phone 7'ye biz bulaşmadık. Amerika'da o çıktı bir tek. İşte bunlara şöyle tabii, hani WhatsApp kullanılmaz olmayacak. Yeni sürüm çıkmayacak. Ha, ama bu şunu getirir. İleride WhatsApp işte iletişim protokolünü değiştirir, ağını değiştirirse o telefonlara yeni sürüm çıkmayacağı için kullanamazlar. Ama şu anda hani endişelenmeye de gerek yok. Aynen devam edeceksin. Yeni sürüm gelmeyecek.
Evet.
Bu arada şimdi bu haberi okurken ne kadar çok basının WhatsApp haberi yaptığını fark ettim. Orada kendi sitelerine bakarsan bir sürü. Bir de şey çok enteresan. Şimdi bu haberi konuştuk işte. WhatsApp eski telefonlara yeni sürüm çıkmayacak. Bu haber böyle yayınlanmadı. WhatsApp'tan inanılmaz açıklama başlığıyla yayınlandı. Açıyorsun neymiş? Sistem 40'tan no Symbian Sistem 40'a çıkmayacak. İşte Sistem 40'a yeni sürüm çıkmayacak.
Öyle olsaydı tıklamazdın. Haklı adamlar.
Tabii.
bu haber enteresan. Emmy ödülleri interneti de kapsayacak şekilde genişletiyor. İnternetin etkisini burada hani görün. Çünkü artık bu Netflix falan sayesinde televizyonda yayınlanmayan, Tamamen o evet. Networklerin yaptığı evet. yayınlar, Amazon. Diziler var. Evet. Aynı şekilde Amazon dediğin
Netflix
gibi.
Netflix kendisine dizi yaptırıyor. Kendi yayınlıyor.
Şimdi o dizi televizyon değil ama sen televizyon ödülüsün. Olmuyor. İşte kapsamı evet. genişletmişler. Birkaç kriter eklemişler. İşte dizi nedirin? İşte 6 bölüm minimum yayınlandıysa kategoriye giriyorsun. Hı. Nerede yayınlandığın çok önemli değil. O sayede şimdi sadece orada yayınlanan
hemen
bir dizi.
Hemen bir dizi çekelim.
Evet. Tekno Seyir'i kaç? 1700 bölüm.
Mono'nun maceraları. Yok biz kendimiz ayrı bir şey yapalım. Özel seri, mini seriyiz.
Şimdi Mart ayındayız Mono'nun macerası yayınlanması. bu yani şeyi gösteriyor. Haberde de onu yazmışlar. O PewDiePie yarın Emmy'de ödül alacak. Hakikaten olabilir. Niye olmasın? Bu adama dizi çektiriyor YouTube. Onun evet. da şeyi var.
Belirsizleşiyor ya.
Evet.
Ya zaten çok doğal bir şey ya bunun olması. Yani artık buradaki içeriği tüketiyorsun. Televizyonlar bile yavaş yavaş izlenen dizileri online vermeye başladılar ki çok deli gibi takip ediliyor.
Evet. İkisi birbirinin içinde eriyor.
Bunun da en büyük sebeplerinden birisi televizyon sana belli bir saatte ekran başında olmanı dikte ediyor. Evet. Öyle bir hayat yok. O değil. O tarz
günümüzde
değişti.
Günümüzde insanlara uyacak bir şey değil.
Sen gecenin 3'ünde izlemek istiyorsun. Öteki akşam saat 10'da tabii. yatıyor. 9'da izlemek istiyor.
Ötekinin konforu her zaman öne çıkıyor yani.
Evet.
Ve öyle bir şey şansın olduğu zaman insanlar hemen onu değerlendiriyorlar.
Ama şey falan da var tabii. Bir yandan da televizyon interneti içine çekiyor. Hmm, şimdi tabii. mesela bizim incelemesini hazırladığımız bir televizyon var ofiste. Şey yapıyor. Hani her dizinin artık bir hashtag'i var ya.
Evet.
Onu buluyor. Herhalde ya da o dijital yayında o da o bilgi de televizyona geliyor ve onun o hashtagle atılan tweetleri sana diziyi izlerken bir yandan gösteriyor. Ya da hemen sen tweet atabiliyorsun evet. o hashtagle televizyondan.
Doğru.
Yani ikisi birbiri içinde eriyor.
Öyle. Bu arada Leonardo DiCaprio da Oscar aldı.
evet. Duymaya kalmamıştır herhalde. Ya. Onu da sonra unuttu. Onu biliyor musunuz?
Nasıl yani?
Restorana gidiyorlar sonra kutlamaya. Çıkışta unutuyor. Biri koşarak yetiştiriyor arkadan. Heykeli böyle.
İşte o kadar alışmamış ki.
Tam skandal oldu.
Bir hayranı yetiştiriyor alışmamış hakikaten.
Tabii yani. Alışmamış aktör de Oscar durmaz.
Aynen zaten öyle diyor. Alışmamış aktör de durmaz diyorlar.
Oscar'ı nasıl unutursun ya? Ben elimden bırakmam. Böyle bir şey kazansam.
İşte o kadar önemsiz demek ki adam için. Yani bütün dünya olay kopardı.
Verdiler yok. Elime. Sen... Oradan geçiyordum.
Restorandan çıkıyorlar dedin. Öyle kafayı bulmuşlar herhalde.
Olabilir.
Star Wars'un da Force Awakens 5 Nisan'da Blu-ray çıkıyor. O açıklandı.
5 Nisan'da.
Evet.
Çabukmuş.
Ön siparişte.
Bir yıl olmadan. Hı-hı. Blu-ray çıkıyor. Tabii akşamına torrente
düşüyor.
Evet.
Zaten var şimdiden.
Kamera çekimi falan var da.
İzlenmez yani izlenmemeli.
Dijitali gelecek insanlar tam izleyecekler.
Amerikalı astronot Scott Kelly bir yılın ardından dünyaya döndü. Bu şey değil mi hem de ikiz olanlar?
Evet tam bir yıl değil 340 gün diyelim ama hani bir yıla tamamlayalım bunu. Dünyada da bir ikizi vardı senin dediğin gibi ve NASA ikisini de izliyordu. Sürekli işte kendinden vücudundan işte sıvılar alıyor ölçüm yapıyor vesaire. Şimdi geri de döndü artık. İşte kas kütlesinin ne kadar kaybolduğu, uzayın bazı işte yer çekimsiz ortamının senin vücudunda yaptığı değişiklikler var. Ne bileyim gözünde mesela ödem oluşuyor, görme yeteneğin azalıyor falan gibi. İkizi karşılaştırıp bir yıl daha bu arada onu ölçmeye devam edecekler dünyaya geldikten sonra. Tam anlamıyla hani genetik olarak bazı insanlar daha mı fazla, bazıları daha az, nerelerde ne oluyor? Şimdiye kadar tam yapılmamış bir şeydi, araştırmaydı. Evet. Tabii hemen sonuç vermeyecek. Gene bir 6-7 senesi var. Tabii. Bu şeylerin incelenip karşılaştırılması.
Ruslarda bir seneden daha uzun kalan yok
var,
mu ya?
Var var.
Yani bir sene o kadar da bir şey değil onlar için.
Değil yok.
Hani... İkiz olayı burada değil mi özellikle?
Tabii tabii. Ama en uzun kalan Amerikalı astronot bu.
Tamam o zaman olur.
340.
Ama Ruslarda hakikaten bir yılı geçenler var.
Daha gelmiyordur zaten.
İkametgahı oraya aldırmış. Adam bu arada geri döndükten sonra ilk yapacağım şey de evin havuzuna atlamak oldu dedi. Gittiler onu da çektiler. Twitter'a falan verdiler adamın atladığı anı.
Niye öyle bir şey yapmış ya?
Ya oğlum demek ki onun özlemini duyuyormuş.
Orada.
Şey dedi duş hakikaten en çok aradığım şeylerden biri diyor. Çünkü yer çekimi yok yani akan Bir su yok. Tam başına bela yani her şey.
Ama bak suyun içinde şey ya, yer çekimsiz ortamı biraz andırıyor hareket anlamında.
Evet. Ben en çok şeyi merak ettim. Hani nasıl olacak hani yürümeleri vesairesi falan. Çünkü dünyaya geldiğin anda şimdi şu bacağındaki kaslar sürekli kanı yukarı itiyor aslında. Sen hareket ettikçe ve o kaslar çalışmaya devam ediyor. Yer çekimsiz ortamda o kasların gücü azalıyor. Çünkü o kadar güçlü olmaları gerekmiyor.
Evet.
Şimdi o yüzden dünyaya indikten sonra bayılma falan oluyor bu adamlarda. Böyle ayakta gezebiliyorlar ama bir anda küt diye gidiyor. Kan yukarı gelmediği için, beyne gitmediği için.
Onu takip edeceklerdir.
Ve bunu azalmasın kas kütleleri diye her gün 2,5 saat spor yapıyorlar uzayda. Yani uzay başa bela bir şey. Böyle Mars'ta gidiyorum ben buradan atlayıp gidiyorum falan
aynen.
diyebileceğim bir şey değil. Hani Mars'ta doğru. koloni kuralım diyoruz da.
Kolay değil.
Burada adam gidecek 3 ay orada ondan sonra yere inemeyecek. ya da inecek yerde sürünecek böyle.
Tabii.
Gitmiyoruz o yüzden. Yani, rahat.
Rahat.
Bizden geçti.
Evet. oyun dünyasına geçeyim biz de. Orada çıkarız uzaya şimdi.
Evet şimdi oyun dünyası hareketleniyor.
Evet.
Bayağı konu var.
Şimdi.
Yeni oyunlar... Çok yakında, evet. baharla birlikte yağmur başlayacak. O yüzden habire de haber geliyor.
Ama en çok tartışmayı bu Microsoft yarattı.
Ya Microsoft bazı girişimler içinde. Mesela geçen haftalarda şey konuşmuştuk. Windows uygulama mağazasına. Oyunlar hani orada bir sürü oyun var ama Android'den aktarma falan işte Asphalt 8'ler falan biliyorsun hep. Oraya böyle gigabaytlık oyunlar, AAA tabir edilen büyük oyunlar gelsin istiyordu. İşte adımını da attı. Rise of the Tomb Raider geldi. Bu hafta Gears of War Ultimate geldi. Hatta 49 lira. Lara Croft daha pahalı. Evet. Tomb Raider 100 liraya yakın. Bu 49 liradan geldi. Şaşırttı biraz. Ama bir yandan da işte hafta içinde mesela şey çıktı. Upgrade edilebilir... Xbox mı çıkacak? Orada mesela Ars Technica biz linkledik. Yorum yazısı yayınlamış. Ve şey güzel bir şeyin altını çizmişler. Şimdiye kadar upgrade edilebilir her konsol felaket olmuş. Yani şöyle. Sega'nın Mega Drive'ı. Onun mesela Genesis diye Amerika'da zannedersem Genesis diye satılıyor. Onun CD upgrade'i var. Ayrı bir parça takıyorsun üzerine CD okuyabiliyor. Super Nintendo'nun falan öyle upgrade parçaları var. Fakat bunların hiçbiri tutmamış. Altındaki asıl konsol iyi olduğu için hani hayatında devam etmiş ama o upgrade parçası hiçbir şey ifade etmemiş. Bugün hakikaten o Sega'nın CD eklentisi falan bir dünya para eBay'de falan bulduğunda. Dolayısıyla Ars Technica'nın yazarı ya bu... Yani konsolun mantığına aykırı bir evet. şeylerinin değişmesi bu olacak iş değil diye yorumlamış.
İyi doğru.
Ama bir yandan da işte Microsoft'un bu uygulamaları ve oyunları ortak bir platforma getirerek bir yandan da Xbox'ı mini bir PC, klavye tak zaten bir klavye mouse çalışmaları da var onun eskiden beri haberi çıkıyor adı sırada biliyorsunuz.
Evet doğru.
Hani klavyeyi mouse'u tak, Xbox'ı bilgisayar olarak kullan. Haline mi getirecek tartışması var. Bir yandan oyun geliştiricileri isyan etti. Dediler ki ya Microsoft bir şey yapıyor hani böyle PC, Xbox ikisi birlikte oyun geliştiriyorsun. Steam'de değil onun oyun marketinde tabii, tabii. satıyorsun. Diyorlar ki bu bizi kafa kola alıyor. Tüketicinin de seçim hakkını sınırlıyor. Biz geliştiricileri de hani... Xbox'ı istiyorsan ya da PC'yi istiyorsan Xbox'ı da yanında alacaksın.
Ya.
Ve benim marketimde satacaksın diye sıkıştırıyor diyor. Ve hatta mesela işte bu Tim Sweeney miydi?
Doğru.
İsyan edenlerden birisi şey diyor. Microsoft diyor bazı hani Windows'tan kaynaklanan ek özellikler sunuyor. Ama bunu sadece işte benim marketimde satacaksın. Benim aynı zamanda hem PC'de çalışacak hem Xbox'ta çalışacak şeklinde yaparsan bu özellikleri kullandırtırım sana diyor. Yani Steam'de çalışacak, satacaksan oyunu olmaz diyor diye bazı iddialarda bulunmuş falan. Karıştı ortalık bu hafta. Daha çok geliştiricilerin kendi aralarındaki ve Microsoft'la kavgası. Ha şey ortada ama Microsoft'un oyun konusunda bir çaba içinde olduğu ortada. Bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorlar. Onun mesela devamı da var. Forza Motorsport serisi Xbox'ın ilk Xbox'tan beri en önemli oyunlarından birisi. Ve bence harika bir seri. PC'ye geliyor. Ücretsiz bir sürümü geliyor. Forza Motorsport 6 Apex diye bir ücretsiz. Tabii hani pist daha az, araba sayısı ciddi derecede az ama ücretsiz. PC'ye böyle bir yarış geliyor. Ben sevindim. Daha sonra çıkacak tam Forza oyunu hakkında da bazı bilgiler geldi. Lamborghini ile yakın temas halinde olunduğu belirtiliyor. E3 fuarında duyurulacak. Bir hani Forza Motorsport 7 gibi bir şey mi olacak? Yoksa Horizon serisi var bir de onların. İkinci kanalı Forza'nın. Oradan mı Horizon 3 mü olacak? Belli değil.
Evet.
Ama PC'ye gelen oyuna sevindim ben. Çünkü öyle bir yarış oyununa PC'de bence ihtiyacımız var. Hele bir de ücretsiz olması gayet güzel.
Aynen öyle.
Yani şey olsun, şu Windows uygulama mağazasını deneyecek ya, güzel bir araba yarışı olsun. Biz de artık Asphalt 8 yerine bunu yükleriz.
Evet, evet.
Tabletlere falan, Windows tabletlere.
Bu arada Quantum Break yine oradan devam edelim. Oyun içi videoları internetten aktararak evet, görüntülenecekmiş ama ben o işten pek hoşlanmadım ya.
Ya bu tabii bir kere şey anlamına geliyor. İnternete bağlı oynayacaksın ama
evet,
günümüzde onun çok önemli bir kriter olduğunu düşünmüyorum. Kota ama edecek. İlginç işte bu oyunda içinde devamlı film. Eski o Phantasmagoria falan gibi CD oyunları gibi, çok CD'li oyunlar gibi habire film, gerçek filmle hikayeyi ilerleten bir oyun. O filmleri internetten stream ederek, hani YouTube videosu izler gibi oyun içinde, yani sunucudan, buluttaki sunucudan o videoları sana gösterecek. Tabii orada bağlantım kötü, video ya, kötü geldi falan olacak.
Ya ben YouTube'da video izleyemiyorum.
Benim derdim başka. Ben şimdi bunu duyunca tamam, bu ilginç bir teknoloji aslında bir yandan da. O videoları senin makinene indirmesindense. Çünkü orada bir de şöyle bir şey oluyor. Ya ileriki bölümlere geçemezsen oyuna 50 GB indireceksin.
Evet.
Tabii bu o 50 GB sınırını da aşıyor bu sayede. Blu-ray sınırını da aşıyor. Ama ben şunu hatırlıyorum. Ya bu oyunlar felaket olurdu ya.
Öyle evet,
içinde o, tamam bir Wing Commander serisinde Mark Hamill falan oynuyordu. Malcolm McDowell falan oynuyordu. Büyük yıldızlar oynuyordu. Fena değildi ama genelde bu tür böyle gerçek oyuncuların oynadığı falan oyunlar felaket olurdu. CD zamanlarının ilk 1992'lerin, 93'lerin, 94'lerin oyunları hiç mutlu etmezdi.
Aynen öyle.
Ya hani şöyle olabilir, bu sistemde anlık hemen stream etmiyor olabilir.
Cache'leyebilir.
Sen evet, yani oynamaya başladın ya, o biraz bir sonraki sahnede falan neler çıkacağını biliyor.
Ben de şunu merak ederim ama.
Parça parça indirir yani.
Oyuna bir de 30 GB'ımı indirdim. Üstüne bir de bunun için kota mı harcayacağız?
Tabii bizim kota derdimiz var.
Evet. Ama şöyle bir şey var. Kota harcamasan 30 yerine 50 indirecektin zaten.
İşte yani öyle mi, yoksa Levent şey abinin dediği gibi sana yine önden bir 50'yi verecekler. Bu onun üzerine mi çıkacak?
Herhalde öyle olur.
Bilmiyorum artık nasıl olacak.
Ya da işte hani yüklenemiyor. Şey YouTube'u
şimdi biz bir de o var.
YouTube'da dolmasını bekleyen nesiliz
tabii,
ya.
Evet.
Bu oyunda oyunun akışını bozmasın.
Muhtemelen
bozmasın
kalite var, ayarı falan da olacak oyunun içinde. Herhalde video olur, kalitesi ayarı olacak. Seçeceksin oradan.
Evet, evet. 240p.
Evet. iki tane erteleme haberi. Mass Effect Andromeda 2017'ye ertelendi.
Evet, kimse o bayağı şaşırmadı, bir uzağa gitti.
Bir de Uncharted 4 10 Mayıs'a ertelendi.
Evet, o çok değil, yine hani yakınımızda.
Evet.
Onu bu sene oynayabileceğiz.
Bir gözüküyor de ertelememe haberi var. Yani 21 Haziran'da No Man's Sky geliyor. PS4 ve PC.
Evet.
Şu anda hatta satışa sunulmuş vaziyette.
Ben PC'ye de gelmesine şaşırdım. Beklemiyordum.
O evet, ikisi iki platform.
PlayStation 4 ve PC'ye geliyor No Man's Sky. Çok iddialı bir oyun.
Çok.
Bir oyun. Sonsuz bir evreni geziyorsun. Gezegenler matematiksel olarak oluşturuluyor. Dolayısıyla herkese farklı bir evren. Hatta sen bulduğun gezegenlere isim verebiliyorsun. İlk kez sen ziyaret ettiysen. Başka oyuncular o gezegene gelebiliyor. Görüyorlar işte burayı Levent buldu. Anında kaçtı. Pişman oldu diye. No Man's Sky önemli bir oyun.
Seni orada da bulacaklar. Dark Souls 3 ile ilgili çok video yayınlandı. Oynanış videoları ama oyun için.
Nisan'da çıkıyor bildiğim kadarıyla. Onu da şimdi işte şey dönemindeyiz. Gazlama dönemi. Gaz. Çünkü oyun işte önümüzdeki aylarda çıkıyor da belli ki basının, batıda basının falan elinde bu oyun. Çünkü ilk 4 saatini falan yayınlayanlar oldu. O hani öyle demoyla falan olacak gibi değil.
İlk 10 dakika değil artık. 4 saat ne?
Evet. Abi? Dark Souls 3 tabii hani bu serinin hayranları şimdi elleri ayakları titriyor heyecandan.
Evet.
Biz de merak ediyoruz. Çünkü bir yıllık bir Bloodborne macerası yaşadık.
Evet.
O Teknosfer ofisinde herkes dahil oldu o maceraya. Biz de bekliyoruz merakla. Videolar çok enteresan. Yine Dark Souls oyun belli. Biraz daha hızlı olmuş gibi sanki. Sabırsızlıkla bekliyoruz.
Evet. Yahoo da spor işine girmiş.
Özel bölüm açtı.
Bölüm açmış. Haberler, videolar.
Evet.
Vesaire orada bayağı.
Video ağırlıklı.
Prodüksiyon yapmış adamlar.
Bir hani site. Komple site açılmış. Esports, Yahoo.com. Oldukça dolu içerik var.
Yani şey gibi hani böyle spor bültenleri olur
evet,
ya.
Evet, evet.
Onun e-spor olanı.
Evet.
Doğru. Spin Tires'ın Steam satışı durduruldu.
O da işte bir geliştiriciyle dağıtıcı arasındaki sürtüşme bir türlü bitmiyor. Bu oyunu İngiliz bir firma satıyor. Pazarlıyor. Ama Çek miydi?
Çek.
O Doğu Avrupa tarafından bir geliştirici geliştiriyor. Yani yanında belki yardım eden birileri falan daha var ama aslında bir kişinin oyunu Spin Tires ana olarak. Sürekli bir sürtüşme var. Geliştirici isyan ediyor. Bunlar oyunu satıyorlar bana para vermiyorlar diye. Görünüşe bakarızsa manzara da biraz öyle. Çünkü Digital Trends'te falan güzel yazılar yayınlandı geçen haftalarda. Öyle gözüküyor. Bu İngiltere'deki dağıtıcı taraf birazcık gri alanda bir firma falan.
Ama geliştirici de oyunun içinde şey koymuş galiba. Saatli bomba koymuş yani zamanı olabilir, gelince sapıttıracak.
O da ben onu detayı okumadım ama o da işte hani tek bir kişi çırpınıyor. Şey var. Oyun tabii ki hani Spin Tires bayağı sattı. Başarılı oldu. Özel bir oyundu. Hı-hı. Değişik bir oyundu. Çok pahalı da satılmıyordu. O da biraz ezildi. Bu tabii çünkü bu oyun satıldıkça, yayıldıkça insanlar işte modluyor, eksikliklerini ya da hatalarını fark ediyor, bildiriyor. Adamın üzerindeki yük artıyor. Para kazanması lazım bunun karşılığında, ekibini büyütmesi lazım. Olmuyor. İngiltere'deki firma iflas açıkladı. İflas açıkladı da değil. İngiltere hükümeti, kraliçe bunları kapatmış. Ya orada şöyle bir şey var. Belki ülkemizde de vardır bilmiyorum. Hani inşallah öğrenmeyiz. Bir firma yıllarca her sene zarar ediyorsa İngiltere'de hakikaten şey var. Hani gelip maliye şey diyor ya bak kraliçe çok üzülüyor sizin durumunuza. Siz iyisi mi bunu daha fazla uzatmayın. Hadi toplayın diyor. Bunları da kapatmış İngiltere'de maliye. Yani belirsiz durumlar.
Hmm. Sonuçta oyun satılmıyor orada.
Evet. İlginç bir oyundu. Hani biz bayağı eleştirmiştik de. Güzel yanları var. Ama bir yandan da hep dedik ya işte aynı incelemede bin kere aynı şey söyledik. Oyun yok. Kamyonlar var, orman var, sular var, çamura batmak var, her şey var. Kuşlar cıvıldıyor falan ama
amaç yok ortada.
Oyun yok. Yani ne odun taşıyacakmışım falan bırakalım bunları. Ya umarım toparlanır. Harika bir oyun. Şimdi satışı durdu ama kütüphanede duruyordur. İndirebiliriz değil mi?
Steam. İndirebilmemiz yani lazım. Doğru.
Kütüphaneden silinmiş
yok,
değildir.
Yok zannetmiyorum.
Steam, Spin Tires anı olarak kalmasın ya. Onun tozlu evet. Laflarını yapmayalım. Evet. Onun gelişsin, devamı gelsin.
Far Cry Primal çıktı. Her yerde incelemesi var ama
5 evet, diyebiliriz.
En çok şey konuşuluyor. Evet, Far Cry 4 ile aynı haritayı kullandı ortaya çıktı.
O da skandal olmuş. Aynı yerde mi geçiyor? Hı-hı.
Ama acaba bilinçli mi yapıldı? Hani buranın geçmişteki hali böyleydi.
Öyle bir şeyleri yok. Hani olsa aslında mantıklı olur da yani, yok yani.
Evet. Oyun güzel ama galiba.
Ya oynayanlar eğleniyor da ben yani hiç hoşlanmadım.
Cantu çekmiş bir bölüm
çekti,
galiba
çekti,
ona.
Daha çekecekti. Biz de çekeceğiz incelemesini, gelecek buraya da. Benim hiç hoşuma gitmedi.
Aynıdır. Far Cry hep aynı değil mi? Ama burada tabii silah şey, mızrak falan tabii. Öyle.
Hayvan mayvan eğitiyorsun.
Hep zaten internette baktığım videolar şey üzerine. Ayıyı sevdim. He. İşte kurdu öptüm. Videolar böyle. Ben merak ediyorum.
Steam oyun paketlerinin fiyatlandırma sistemini değiştirdi. Şöyle ki biz eskiden mesela Steam'de de bundle'lar vardır ya. Yani
evet, 5 oyun verir ama fiyat.
İkisi sende vardır. Tadın kaçar çünkü o bir fiyattır hakikaten.
Evet, onları çıkaramazsın. Evet. Şeyi, seti bozmuyoruz kardeşim, takımı bozmuyoruz der.
Artık Steam bakıyor, var bunda diyor. Onun fiyatlarını düşüyor, sana ona göre bir fiyat veriyor. Evet.
Bu iyi bir şey. Bu
çok iyi bir şey.
GOG'da vardı, Good Old Games'de bu vardı. Şeyden, paketten düşüyordu sende olanları. Steam'in de bunu getirmesi iyi olmuş. Bu çünkü şöyle, hani bir yandan da bu Humble Bundle falan türü siteleri takip ediyoruz, bir sürü oyun alıyoruz ya. İşte onlar sorun oluyor ondan sonra. Steam'de alacağım bir paket oradaki bir oyun yüzünden tıkanıyor. İkinci kez almış oluyorsun. Gift yapabilirsen yapıyorsun falan filan. İyi oldu bu esneklendirme, iyi olmuş. Esneklendirme de esnekleştirme.
Evet, Türkçe'ye yeni kelime.
Zynga içine düştüğü mali krizden çıkma yollarını arıyormuş.
Daha çok ararlar.
Zynga Farmville'i geçemedi. Orada kaldı. Farmville'den tabii artık ne kadar para kazandılar bilmiyoruz ama ne kadar para kaybettiklerini toplam biliyoruz. Milyar dolar.
Ya nasıl beceriyorlar ben anlamıyorum abi. Zynga'nın bir sürü de ne bileyim başka oyunları da var. Hani tam Farmville gibi olmasa da.
Ama işte Farmville gibi olmadı işte. İşte
geliştireceğiz diye mi harcayıp yok ettiler bu kadar parayı?
Yok şöyle. Aklım
almadı benim.
Yiyorlar çatır çatır.
Herhalde öyledir yani. Başka türlü olamaz diye düşünüyorum. Evet.
Yani bu firmalarda böyle bir şey oluyor. Böyle bir günde kamyon dolusu firmaya para geliyor. Ne yapılacak?
Pizzaya yatırıyorlar.
Şey olmuyor hiçbir zaman. İşte bu parayı süper dikkatli kullanarak oyun dünyasında adımızı silinmez harflerle yazdırdık. Olmuyor. Bu para çatır çatır hemen gidilip Lamborghini bayisine yarısı o paranın bayılınıyor. Diğer yarısı işte başka bir şey, kağıttan uçak yapılıp camdan atılıyor falan. Sonra iflas. Zynga zaten hani biliyorsunuz orada da birazcık geçmişi tartışmalı bir kurucu ve sahip var. Mark Pincus. Onun zaten geçmişte işte sürekli girişim yapıp batırdığı ama hani bilerek batırdığı, başkalarının parasını sonuçta çarçur ediyor, olmadı diyor, gidiyor. İlgisini kaybeder, gider diyorlardı yıllar önce. Zynga'da öyle olmadı, gitmedi. Ama şey gözüküyor, hani uçak yere doğru büyük bir hızla gidiyor gözüküyor. Binalarını falan satışa çıkarttılar geçen haftalarda. Bakalım ne olacak? Farmville tekrarlanmadı. Ha ben Rovio'dan da kuşkuluyum. Evet. Çünkü onlarda mesela Angry Birds'un üzerine denedikleri hiçbir şey olmadı.
Onların farkı şu ama Angry Birds'un her yere sattılar. Lisansından falan iyi paralar kazandı. Filmi vesairesi geliyor.
Kadar,
yani.
Cips'e kadar Angry Birds var. Şey olmadı ama hani bir denedikleri girişimler olmadı.
Olmadı evet.
Yine olayı şeye çevirdiler hep. Angry Birds'un bir şeyleri, Angry Birds Seasons, Angry Birds araba yarışı, Angry Star Birds strateji oyunu falan, RPG'si falan. Acaba onlar nasıl toparlayacak?
Evet. Sony PSP'nin online oyun mağazası kapanıyor. PlayStation TV Japonya'da son günlerini yaşıyoruz.
Evet, PSP'nin kendi içinden hani girip oyun aldığın mağazası artık bu ay kapanıyor. Peki artık PSP'yi kullanan çok azdır tahmin ediyorum. Ama şey olacakmış. Aynı mağazaya PS3'ten, PS4'ten girip de kendine oyun alabilecek misin hala? PlayStation TV'yi biz incelemiştik. PlayStation Vita'nın, PS Vita'nın televizyona bağlanabilen minicik bir sürümüydü hatırlarsanız. Geçtiğimiz aylarda fiyatı müthiş düştü dünyada. Ama en son artık Japonya'da sevkiyatı bitmiş. Hani mağazalarda olanlar satılacak. Bir daha gelmeyecek. Avrupa'daki falan durum ne bilmiyorum da zaten Japonya Sony'nin memleketi, her şey oradan başlıyor. Çok iyi bir ürün değildi hatırlarsanız. Çünkü her oyun çalışmıyordu. Böyle bir şey var mı? Yani ben bunu almışım. Diyorsun ki PS Vita oyunlarını çalıştırır. Vita kartuşunu, kartını takıyorum. Bir oyun çalışıyor, ikinci oyun çalışmıyor falan. Tabii o çalışmaması da şeyden kaynaklanıyor. Kontrol Vita'nın bütün tuşları, bütün şeyleri DS'de, kontrolcüde yok. O arkadaki büyük dokunmatik yüzey. Bir de Vita'da biliyorsunuz kamera falan var. Bazı oyunlarda, Uncharted'da falan Sony o kamerayı böyle güzel, esprili şekilde kullanmıştı. Mesela bir kağıt buluyorsun, ışığa tutup okuyacaksın silindik yazıları. Vita'yı ışığa tutuyordun, o kamerası sayesinde ışığı algılayıp sana ekranda işte yazılar belirginleşiyordu falan. Güzel şeylerdi. Mobil cihazda olacak şeyler bunlar.
Evet.
Televizyona bağlanan konsolda olmuyor tabii ki. PS Vita tozlu raflara transfer oluyor yani önümüzdeki günlerde.
Evet, bendeki haberler böyle. Bir şey diyor musunuz?
Vallahi bizim hala gündemimiz bardak. Çünkü daha bir sürü kutu yapmamız lazım.
Evet.
Tekrar destek olanlara teşekkürler. Hala siparişler sürüyor, onu da söyleyelim.
Evet.
Geçmeyelim.
Almayanlar alsınlar. Hatta aldıklarını ben Twitter'da görüyorum. Fotoğraf paylaşıyorlar. Herkes paylaşsın. Görelim.
Ben sana şunu sorayım o zaman, hani izleyicilerin, dinleyicilerin adına. Bitti artık, bundan sonra yok mu?
Yok, öyle
yoksa
bir şey
bu,
yok.
Yoksa bu her zaman o sipariş bölümü sitede olacak mı?
Olacak, olacak. Biz hep elimizde bir miktar tutacağız.
Tamam. Yani aman yetişeyim, arkadaştan borç alayım da sipariş edeyim diye bir kaygıya girmeye gerek yok.
Gerek yok ama herhalde şeyi şimdi düşünüyorum da mesela eldeki bardaklar bitti. Biz yeni bir bardak serisine başlarsak bir önceki seri...
Tasarım değişir.
Evet. Bir süre ov olunmaz, tasarım değişir. Evet.
Tasarım olabilir.
Bunun yanında iyi hatırlattın, şeyi söylemeyi unuttum. Şimdi biliyorsun belli bir kesim yurt içi kargo ile çalışıyoruz diye istemiyor. Kötü anıları var.
Evet.
Ama bizim her kargoyla kötü anımız var zaten. Evet, yani evet. Türkiye'de değişmiyor bu.
Maalesef. Bazısı bilgisini paylaşmak istemediği için alamadı.
Peki sen bir şey hazırlıyordun. Bir nokta hazırlıyordun. O konuda noktayı, bir gelişme var mı?
Evet, şöyle açıklayayım. Bu Kadıköy'de abi Dreamers diye bir yer var. Figür, bizim bu
figür dükkanı.
Figür dükkanı. Modada. Arka planımızdaki figürlerin bir kısmı oradan zaten.
Evet.
Orayla anlaşmak üzereyim. Zaten ilan edeceğim. Oradan.
Zaten bunu söyledin, tabii, bitti artık.
Tabii tabii. Her şey için söylüyorum. Orada şu anda yok.
Yok.
Ben hani oraya gelince ilan edeceğim. Geldi bardaklar, evet, diye. Orada satış olacak. Aynı fiyat.
Gidip alabilecekler. Hatta kredi tanınmak istemiyorlarsa kredi kartı da vermeyip nakit alırlar.
Tabii.
Kimlikleri hiç bulunamaz.
Tabii. orada alabilecekler. Biz stokta orada tutacağız. Bence yani güzel de bir yer, hani tematik olarak da uygun, gidip hani alakasız bir yerde
Kadıköy'de
satmıyoruz.
Kadıköy'de, göbeğinde.
Çok rahat ulaşım.
Hani daha da başka bir şey yapamazsın zaten.
Evet.
Hani adam diyor ki ben işte size bilgilerimi vermek istemiyorum. Ne yapayım işte, oradan cash alır.
Hı-hı.
Nakitle alır. Daha ötesi yok.
Yok.
Yani daha ötesi yok.
Bitcoin'le satış açacağız.
Şey mi yapalım hani, biz kapının önüne 3 tane bırakacağız. Siz, arkamızı döneceğiz. Siz gelin parayı saksının altına koyun. Bardakları alın gidin.
Oradan
ama bir yandan da o da hani ya bir yandan şey güzel bir şey, hani gizliliğime dikkat ediyorum falan, güzel bir şey ama TeknoSeyir'den bardak alırken işte bilgilerimi vermek istemiyorum, biraz garip bir durum. Mesela bir arkadaş da şey demiş, bilgilerimi silmek istiyorum ben. Ben nasıl yollayacağım o zaman sana bardağı?
Hani mecbursun onun, tabii ben. Çünkü her şu var, o bilgiyi alacağım ki kargocuya vereceğim. Yani o kalamaz gizli.
Artı ben şeyimi de tutmam lazım. Bu kime satmışım?
Hı.
Hani bu bardağı. Şimdi şunu da söyleyelim arkadaşlar, hani dikkat ediyorsunuz ama mesela yemek sepetinde adresinizi veriyorsunuz, yemek sipariş ediyorsunuz, sonra onu siliyorsunuz. Siz sanıyor musunuz ki o veri tabanından hakikaten siliniyor o adres? Silemez ki adam. Hani bu kaydını tutması lazım bir şekilde. İş yapılan aktarımın kaydını tutması lazım. Dolayısıyla hani öyle sipariş verdikten sonra adresimi sildim, kurtuldum.
Adresi geçenlerde konuştuk işte, artık her yerde herkes de var zaten.
Yani bir kere kargo gönderdiyse CD'lerde satıyorlar.
Yani bu adrese bu kadar kafayı takmamak lazım.
Ya da arkadaşının adresine sipariş edeceksin.
O da mümkün.
Ya da şey yap, hani şubeden teslim al.
O zaman bir isim.
Tabii bir isimi vereceksin, şube teslim diyeceksin. Bir tek konu yani, adresini vermek istemiyorsan.
Bize şube teslim şeklinde sipariş verebiliyorlar değil mi?
Tabii tabii verebiliyor.
Ama orada da şuna dikkat edin arkadaşlar. Hani öyle bir şube olduğuna emin olun. Ya. Çünkü öyle bir şube olmayabiliyor ya da başka firmanın olabiliyor.
Hayır, sen olabiliyor. Başka bir şey zannediyorsun. Mahallenin ismini söylüyorsun ama şubenin ismi orada X.
Başka bir şeymiş. Evet.
Onu doğru isimle söylemek lazım. Adres olarak doğru yazmak lazım yani.
Ya kargo konusunda işte seçenek falan konusunda bana da hemen bu konuda eleştirenler oldu ama çok zor.
Şöyle söyleyeyim, niye zor? Sen belli bir adedi taahhüt edeceksin ki adamlar sana indirim yapsın. Ben 5 kargo firmasına birden 500 tane haftada vereceğim diyemem ki, özel fiyat alamam.
Olmuyor, evet.
Yapamazsın. Artı şu da var. Biz bir kargo firmasıyla anlaştık. Hani yüklü miktarda gönderim yapacağımızı belirttik. Onlardan da bir destek aldık bu durumda. İşte, sadece maddi anlamda değil. Hani bunun mümkün olduğu kadar otomatikleşmesi bu gönderimin konusunda. Onların da bize bir yardımı oldu, bir desteği oldu, bir işbirliği oldu. Herkesle bunu yapamazsın.
Öyle. Herkesle ayrı ayrı yaparsın da işte tek tek olmasa. Bizim çapımız için öyle yani.
Tabii bir şey olsak, biz alışveriş sitesi olsak herkesle ayrı tek tek yaparsın. Ama bu böyle bir yaptığımız
bir girişim. Şöyle bir şey var. Yani ne bileyim, en son ben hepsi buradaya bakıyorum mesela. Tek firma vardı orada da. Hani seçenek yoktu. Bir bazen olduğu da oldu ama şu anda yok.
Evet. Hani ya yapacak bir şey yok, tamam.
Ya bir de her firmanın kötü olduğu yer var. Yani şube bazlı. Şube önemli tabii, çünkü. Mesela şube değil. Tabii. Bizim bu civarda bak, yurt dışı kargoyla biz iyi anlaşıyoruz. Geliyor gidiyor sorun olmuyor. Ama benim evimin olduğu yerdeki yurt dışı kargoyla ben hiç anlaşamıyorum. Evet,
şube bazlı bir şey bu. Şubeyle değişiyor. Şimdi kimi arkadaşlar demiş ki abi bana yurt dışı kargo getirmiyor.
Ha.
Tamam, olabilir. Evet. Yani bazı yerlerde sorunlu. Ama bazı yerde de Aras sorunlu. Bazı yerde de MNG sorunlu. Zor.
Öyle, öyle. Dediğim gibi elden alma imkanını bu sayede edinecekler ama benden haber beklesinler. Çünkü ben daha oraya bardak götüreceğim.
Kapıya dayanmasınlar. Evet. Olur mu öyle bir şey acaba?
Bakacağız. Böyle bir şey diyor musunuz?
Diyorum. Dedik işte.
Tamam. Daha ne diyelim?
Bardak işi ister istemez bizim gündemimizde. Evet. Çünkü hani her gün onunla uğraşıyoruz. Fırsat bulursak teknolojiye de zaman ayıracağız. Evet. Çanak çömlekten fırsat bulursak.
O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwork sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.